Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem programımızda ilk ele alacağımız konu Libya'daki gelişmeler. Körfez'in şer ekseni tarafından Libya'nın Sisi'si yapılmak istenilen darbeci General Halife Haftar'ın Türkiye'ye yönelik tehditleri Türk dış politika gündeminde en üst sıralarında kendine yer bulan konulardan biri olarak ön plana çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail ve hatta kimi batılı ülkelerin desteğiyle Libya'nın meşru hükümetini düşürmeye çalışan darbeci General Halife Haftar, 4 Nisan'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılarda son günlerde büyük bozgun yaşadı. Haftar güçleri bozguna uğramasının sorumluluğunu Türkiye'ye yükledi. Ardından da Haftar'a bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Türkiye'den gelip Trablus'a inmeye çalışan her uçağa düşman unsuru sayacaklarını, aynı şekilde Libya limanlarına yanaşmaya çalışan Türk gemilerini de hedef alacakları tehdidinde bulundu. Peşi sırada 6 Türk denizcinin Haftar güçleri tarafından alıkonulduğu haberleri ajanslara yansıdı. Türkiye vatandaşlarının derhal serbest bırakılmaması durumunda Haftar güçlerinin meşru hedef olacağı uyarısında bulundu ve çok geçmeden de Türk denizciler serbest bırakıldı. İşte tüm bu gelişmeler Libya'yı yeniden Türk dış politika gündeminin üst sıralarına taşıdı. Libya'da olup bitenleri, Türkiye'nin neden hedef haline geldiğini, darbeci generali kimlerin neden desteklediği gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız Küresel Gündem programımızın ilk bölümünde. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanmadan bu yana Libya büyük bir kaosun içinde. Ülke uzun zamandır ikiye bölünmüş durumda. Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca Libya'nın meşru hükümeti kabul ediliyor ve destekleniyor. Tobruk merkezli darbeci General Halife Haftar liderliğindeki temsilciler meclisini ise Mısır, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve kısmen Rusya destekliyor. General Halife Haftar ülkedeki iç savaşın fitilini ateşleyen Libyalıların Kaddafi döneminden hatırladığı tanıdık bir yüz. Kendisini Arap Baharı karşıtı Körfez'deki ülkeler destekliyor ve fonluyor. Haftar, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hem yükselişinin hem de düşüşünün arkasındaki isim olarak biliniyor. Haftar yıkılmadan önce de Sovyetler Birliği'nde askeri eğitim görmüş bir asker aynı zamanda. Haftar 1969'da da Kaddafi'nin Kral İdris'i devirmesine yardım eden askerlerdendi. O günden sonra Kaddafi'nin en güvendiği isim oldu. Kaddafi başa geçtikten kısa süre sonra onu Genelkurmay Başkanlığı'na atadı. Kaddafi'nin Haftar'ın oğlu gibi görüldüğü söyleniyor. Kaddafi albay rütbesi verdiği Haftar'ı 1986'da Çat ile çatışan güçlerin başına getirdi. Haftar'ın düşüşü de böyle başladı. Fransa'nın desteklediği Çat güçleri Libya'yı yenilgiye uğratarak Haftar ve 300 askerini esir aldı. Daha önce imzaladığı anlaşma uyarınca Kaddafi askerlerini geri çekti. Haftar'a da sırtını döndü. Haftar ise askerlerinin esir düşmesine neden olduğu ve ordusunu yüzüstü bıraktığı gerekçesiyle ihanetle suçlandı. Yıllarca hapis yattıktan sonra 1990 yılında CIA ile anlaşma yaparak serbest kaldı. Ardından da ABD'ye sürgüne gitti. Haftar'ın bundan sonraki 20 yıllık süreçte kendini Kaddafi'yi devirecek stratejiler aramaya adadığı söylendi. ABD'nin siyasi sığınma hakkı tanımasıyla Amerika'ya yerleşen Halife Haftar, o günden sonra ülke dışında Kaddafi'ye karşı faaliyetler sürdürmeye başladı. Fakat bu süreçte hem Kaddafi yönetimi ve hem de Kaddafi karşıtları nazarında soru işaretleri taşıyan bir isim olarak ünlendi. Libya'da Kaddafi'ye karşı başlayan ayaklanmadan bir ay sonra, Mart 2011 yılında 20 sene sonra yeniden Libya'ya döndü. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından da Libya Milli Meclisi tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Libyalıların siyasi planları olduğu gerekçesiyle mesafeli yaklaştığı Halife Haftar 2013'te bir muhtara yayınlayarak meclisi fethettiğini ilan etti. 60 bine yakın savaşçıya liderlik ettiği düşünülen Hafter'in ABD'nin bölgedeki etkisinin zayıflamasının ardından Rusya'yı yeni bir partner olarak görmeye de başladı. Hafter'in en önemli siyasi ve lojistik destekçileri hiç kuşkusuz Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan. Silah ambargosuna rağmen Hafter'e Mısır üzerinden giden silahın haddi hesabının olmadığı uzun zamandır vurgulanıyordu. Halife Hafter hem Orta Doğu hem de Batı'daki İslami hareketlere karşı duran laik ve liberal kesim tarafından destek görüyor. Özellikle Arap Baharı karşıtı bloğun adamı o haline gelen Halife Hafter söz konusu blok tarafından Libya'nın Sisi'si yapılmaya çalışılıyor. Bu anlamda birçok Batılı ülkesinden de destek alıyor, özellikle de Fransa'dan. Libya'nın Sisi'si yapılmaya çalışılan Halife Hafter ve güçleri Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında ifade ettiğimiz gibi son zamanlarda ciddi bir yenilgiye uğradı. Çoğu paralı askerlerden oluşan ordusu dağılma noktasına gelmiş vaziyette. Bu arada Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin General Hafter güçlerinin elinden aldığı Giryan bölgesinde iç karışıklığa Birleşik Arap Emirlikleri desteği de tescillendi. Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'ndan ele geçirilen güdümlü antitank füzelerinin 2008 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldığı ve ABD Savunma Bakanlığı'nın söz konusu mühimmatın son kullanıcı anlaşmasına aykırı olarak Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hafter'e gönderildiği ortaya çıktı. Olay üzerine soruşturma açıldığı duyuruldu. Uluslararası analizlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin düştüğü zor duruma işaret ediliyor. Bugüne dek herkes Libya silah sevkiyatına göz yumduğu ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD'den aldığı silahları Libya'ya yeniden sattığı resmi olarak kanıtlanırsa Washington'ın bunu görmezden gelemeyeceği vurgulanıyor analizlerde. Öte yandan Libya'daki kaos Doğu Akdeniz'deki enerji oyunları ile de ilişkilendiriliyor. Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilanı hazırlığında olan Türkiye için Trablus'taki hükümetin varlığı büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre Hafter güçleri Türkiye ile iyi ilişki içinde olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni zayıflatmaya çalışıyor. Daha önce Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını imzalamak üzereyken karıştırılan Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından ülkede sükunet sağlanıp bu anlaşma yeniden gündeme gelince devreye Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında dağılma noktasında olan ve Türk hedeflerini vurmakla tehdit eden General Hafter'in sokulduğuna dikkat çekiliyor. Hafter'in yenilgisi en çok Yunanistan'da rahatsızlık meydana getirmiş vaziyette. Yunanistan, Libya'da istikrarın sağlanması ve Türkiye ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yapılması halinde İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Mısır ile kurulan enerji ittifakından çıkarılacağına açıkça ifade etmeye başladı. Evet, Libya'da tüm bu tehdit ve gelişmelere karşın Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne sağladığı destekten vazgeçmemekte kararlı. Bölgesinde istikrarı önceleyen Türkiye, Libya Ulusal Hükümeti'ne her türlü maddi ve manevi desteğe hazır olduğunu vurguluyor. Gerek diplomatik gerekse Hafter'in tehditlerine karşı askeri tedbirler de alınmış durumda. Libya'daki muhtemel gerilim Türk donanması tarafından da yakın takibe alınırken yetkililer bu konuda Türkiye'nin kararlı olduğu ve her şeye hazır olunulduğu vurgusu yapılıyor. Evet, Libya'daki gelişmelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesi sonrası gerçekleştirdiği ziyaretlere geçiyoruz. Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çin'de. Ziyaret ekonomik ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak açısından büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde ekonomi ön plana çıksa da Ankara-Pekin diyaloğu küresel siyasi mesajları da ihtiva ediyor. Japonya'ya gitmeden önce İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda ele alacaklarını ifade eden Erdoğan, ikili ilişkilerin çok daha farklı bir şekilde gelişmeye devam edeceğini dile getirmişti. 2018 yılına bakarsak Türkiye ve Çin arasındaki temaslar rekor seviyede. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye ve Çin arasında 2018 yılı sonunda ticaret hacmi 23 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. İki ülkenin temel hedefi de Bu hem ticaret hacmini genişletmek hem de karşılıklı yatırımları artırmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret ikili ilişkilerde yeni bir ivme kazanmasının önünü açacağı, ivmenin önümüzdeki yıllarda da daha da artmasının beklendiği vurgulanıyor. Türkiye, Çin'in ekonomiye dayalı dış politika hedefi olarak lanse edilen kuşak ve yol girişimi açısından da büyük önem taşıyor. Çin Devlet Başkanı Xi'nin 2013 yılında 100 yılın projesi olarak duyurduğu bu girişim bir tür modern İpek Yolu şeklinde adlandırılıyor. Çin'in 100 yılın projesi dediği bir kuşak, bir yol projesine isterseniz gelin biraz daha yakından bakalım. Zengin olmak istiyorsan önce bir yol inşa et diyen Çin atasözü doğrultusunda hareket eden Çin yönetiminin bu projesi Çin'in aynı zamanda dış politika vizyonunun temelini oluşturuyor. Modern İpek Yolu konsepti zamanla bir kuşak bir yol adını almış. Xi Jinping'in dış politika vizyonunun temelini oluşturan bir kuşak bir yol projesi Çin'in hem kendi hinterlatında hem de Avrupa ile ilişkilerini doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Tarihi İpek Yolu ruhuyla barış, etkileşim ve karşılıklı fayda gibi prensipler temel alınarak çalışmalar yürütüleceğini belirten Çin yönetimi, bölge ülkeleriyle bir tür kazan-kazan formülü üzerinde kapsamlı ve sürdürülebilir bir işbirliği modeli geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Çin'in öncülük edeceği altyapı ve ulaştırma yatırımlarına gümrük kolaylığı ve vergi indirimi politikalarının eşlik edeceği, bu şekilde Çin'den Avrupa'ya uzanan hatta ticaretin canlandırılacağı belirtiliyor. Girişimin bütünüyle uygulanabilmesi için Çin'in 900 alt projede 890 milyar dolar harcaması gerektiği hesaplanıyor. Yalnızca Çin'in yılda 150 milyar dolar harcayacağı kaydedilmekte. Ayrıca Çin'in rota üzerindeki ülkelere toplamda 130 milyar dolara yaklaşan kredi vereceği tahminler arasında yer almıştı. Girişimin doğrudan ve dolaylı olarak etkileyeceği ülkeler hesaba katıldığında dünyada bilinen enerji kaynaklarının %75'i, nüfusun %70'i ve gayri safi milli hasılanın %55'i tabloya girmekte. Girişim, Çin devlet yetkilileri tarafından kıtalar ve kültürler arası etkileşimi artıracak sosyo-kültürel ve ekonomik bir atılım olarak nitelendiriliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağı 2049'da tümüyle tamamlanması öngörülen girişim, sadece Asya'da değil tüm dünyada büyük ilgi çekmişti. Çin'den başlayacak modern İpek yolunun kara bağlantısının Moğolistan ve Kazakistan'dan geçerek Rusya ve İran kollarına ayrılarak Avrupa'ya ulaşması öngörülüyor. Girişimin deniz bağlantıları Güney Çin Denizi'nden Endonezya'ya ve Hint Okyanusu'na, oradan Kenya'ya, Kızıldeniz'i geçerek Akdeniz'e ve dolayısıyla Avrupa'ya ulaşmakta. Girişimle ilgili gerek Çin resmi kaynaklarında gerek uluslararası basında çok sayıda kaynak yayınlansa da henüz kara ve deniz yollarının kesin rotasını çizmek mümkün gözükmüyor. Ülkelerin protokoller imzalayarak girişime aktif biçimde katılmasıyla kara ve deniz rotalarının kesinleşmesi bekleniyor. Çin'in dış politika vizyonunun temelini oluşturan bu projede Türkiye orta koridorda yer alıyor. Türkiye'yi Orta Asya üzerinden Çin'e bağlaması hedeflenen orta koridor bölgesine Pekin yönetimi 8 trilyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. İnşa edilecek demir yolları, limanlar ve karayolları ile yeni bir lojistik ağ oluşturması planlanıyor. Türkiye için ilişkilerini Deutsche Welle'ye değerlendiren İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Kadir Temiz, kuşak ve yol projesinde Türkiye'nin bu ağın merkezinde yer alacağına işaret ediyor. Son zamanlarda Doğu Akdeniz'de gerilen ilişkiler de düşünüldüğünde Türkiye'nin Çin için hem deniz hem de kara bağlantısı olarak Avrupa'ya ulaşması için önemli bir durak olduğuna işaret ediyor Temiz. Türkiye için ilişkilerinin temelinin ekonomik beklentiler oluştursa da Çin ve ABD arasındaki ekonomik savaş, Türkiye'nin de ABD ile yaşadığı S-400 krizi Ankara ve Pekin'i dış politikada yakınlaştırma potansiyeline sahip olduğunun altı çiziliyor. Çin'in ABD'ye karşı verdiği ekonomik mücadelede Türkiye'yi yanında istediğini söyleyen uluslararası ilişkiler uzmanı Kadir Temiz, çünkü Türkiye hem Çin ürünleri için iyi bir pazar hem de ABD ile NATO çerçevesindeki ortaklığı sebebiyle Çin'in için önemli bir koz değerlendirmesinde bulunuyor. Yine bu noktada Türkiye'nin Çin'e karşı olumlu bir pozisyon alması Pekin'in ABD'ye karşı elinin güçlendireceği vurgusu yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesinde yaptığı temaslar, özellikle ikili görüşmeler G20'ye damga vurdu denebilir. Bu görüşmelerden ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı temaslardan çıkan olumlu havanın bundan sonrası süreçte nereye evrileceği konusu küresel gündemde, özellikle Türk dış politikası açısından ön plana çıkıyor. Malum G20 zirvesinin Türkiye için en önemli konusu S-400 kriziydi. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin bir araya geldiği toplantıda ana gündem maddesiydi. Trump, ABD'nin yasama organı olan Kongre'nin S-400 alınırsa yaptırım uygulanmalı duruşuna karşı daha yumuşak bir tutum sergileyerek Barack Obama hükümetinin Türkiye'ye adil davranmadığını söyledi. İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemi ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan ılımlı mesajlar almış olsa da bu konunun ABD ile Türkiye arasında yavaş çekim ilerleyen bir çarpışmadan bir felakete dönüşebileceği yorumunu yapıyor. Financial Times'ın yazısı, Trump'ın Japonya'daki G20 zirvesinde liderlerle yaptığı samimi görüşmelerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'laydı ifadesiyle başlıyor ve Erdoğan'ın görüşme sonrası açıklamalarında Trump'ın S-400 konusu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamayacaklarını söylediğini, ısrarla belirttiğini hatırlatıyor. Ancak gazete, Osaka'daki bu neşeli görüntüye rağmen S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye ve ABD arasındaki çatışmanın bir tren enkazına dönüşebileceği görüşünü dile getiriyor. Financial Times'a göre Türkiye'nin Suriye Savaşı nedeniyle Rusya karşısında kırılgan bir konumda olması denklemi zorlaştırıyor ve Erdoğan'ın Trump'ın hafta sonu ettiği samimi sözlere çok fazla güvenmemesi akıllıca olur değerlendirmesinde bulunuyor. Evet, küresel gündemde ön plan çıkan bir diğer konu, İran'ın daha önce anlaşma ile 300 kilogramın altında tuttuğu zenginleştirilmiş uranyum limitini aştığını açıklaması oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da İran'ın açıklamasını doğruladı. Bu durum, Türkiye sınırının dibinde nükleer bir restleşme tehdidinin kapısını açmış oldu. İngiltere ve Almanya, İran'a kararından vazgeçme ve nükleer anlaşmayı daha fazla aşındırmama çağrısı yaptı. Rusya ise İran'ın açıklamasını üzüntüyle karşıladı, ancak bunun ABD'nin egemen bir devleti boğma çabasının sonucu olduğunu vurguladı. İran'ın ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği ile imzaladığı kapsamlı ortak eylem planı, ülkede bulundurulabilecek zenginleştirilmiş uranyuma bir sınır koysa da ABD geçen yıl bu anlaşmadan tek taraflı bir şekilde çekilerek İran'a yaptırım uygulamaya başladı. İran'ın son adımı ABD'nin İran üzerindeki baskıyı artırdığı bir döneme denk geliyor. Zenginleştirilmiş uranyum nükleer yakıtların yanı sıra nükleer silah yapımında da kullanılabiliyor. İran, zenginleştirilmiş uranyumu 1050 kilograma çıkarması halinde nükleer silah sahibi olabiliyor. İran'ın uranyum zenginleştirilmesi meselesi ABD basınında da geniş bir şekilde ele alınıyor. Ama eleştiriler İran'a değil, Trump'a yönelik sevgili dinleyenler. New York Times, ABD yönetiminin İran politikasıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın asla nükleer silah edinmemesinden emin olmak istediğini söylüyor, ancak onun politikası tam tersi etkiyi yapıyor değerlendirmesinde bulundu. Gazetenin analizinde ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı geniş kapsamlı yaptırımlarının İran'ın Amerikan taleplerine teslim olacağına dair ortaya bir delil koymadığına da dikkat çekiliyor. 1990'larda Irak'a uygulanan ambargonun 100 bin Iraklı sivilin hayatına mal olduğunu, ancak Saddam'ın buna rağmen yıkılmadığı örneğini veren haber analizde, milliyetçilik liderlerinin düşmana teslim olmasını talep etmek yerine insanların birbirlerine sarılmalarına neden olan güçlü bir kuvvettir tespitinde bulunuyor gazete. İran'ın ABD baskılarına maruz kalırken boş durmayacağını vurgulayan analiz, İlerleyen günlerde muhtemelen bölgede petrol tanker ve tesislerine gizli saldırıların, Amerika ve müttefiklerine yönelik vekalet ve siber saldırılarının da artırabileceğini, bunun da bölgede gerginliği daha da tırmandıracağı öngörüsünde bulunuyor. Evet, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan yönetiminin başına geçmesinden sonra işgal devleti İsrail ile ilişkileri hızla gelişiyor sevgili dinleyenler. Üst düzey Arap kaynaklar işgal devleti İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin gelişimini ve derinliğini doğrulayan yeni bir adımdan bahsediyor. Haliç Online haber sitesi Arap kaynaklardan edindiği bilgilere göre Riyad ile Tel Aviv arasında sürdürülen gizli temaslar ve istişare toplantıları sonucu İsrail'in Suudi Arabistan'da askeri hava üssü kurulması için mutabakata varıldığı, bu mutabakatın Suudi Arabistan'a destek veren Arap ülkeleri ile İsrail arasında yeni ufuklar açacağı ileri sürülüyor. Arap kaynakları askeri üs kurulması için İsrail'e tahsis edilen yerin Prens Sultan bin Abdülaziz Bölgesel Hava Limanı'nın yakınında Tabuk şehrine yaklaşık 2 kilometre mesafede olduğunu doğruladı. Tabuk havaalanı Riyad'ın 1100 kilometre kuzeydoğusunda ve İsrail'in Kızıldeniz'deki Eliat bölgesine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Askeri kaynaklar İran tehdidinin Riyad ve Tel Aviv yönetimlerini askeri alanda da yakınlaştırdığını öne sürüyor. Öte yandan kaynaklar tepkilerden çekinen Suudi Arabistan yönetiminin topraklarında işgal devleti İsrail'e üs kurma anlaşmasını açıklamayacağını, kurulacak askeri hava üssünün ABD ile varılan bir anlaşmanın parçası olarak yansıtacağını öne sürüyor. Askeri ilişkiler uzmanı Yusuf El Şaharkavi ise El Haliç Online'a yaptığı açıklamada işgal devleti İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki askeri ilişkilerin son zamanlarda büyük ivme kazandığını belirtirken, Suudi yönetiminin Tel Aviv'den demir kubbe askeri savunma sistemi alınmasının iki ülke arasındaki ilişkilerinin boyutunu gösterdiğine dikkat çekiyor. Evet sevgili dinleyenler, İsrail'in Suudi Arabistan topraklarında kurduğu iddia edilen askeri hava üssüne ilişkin bu haberimizde bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.